2024'ün ilk podcast kaydından herkese merhaba. Podse Medya'ya hoş geldiniz. Ben Erdem. Bu bölümde geçtiğimiz bir sene içerisinde neler yaşadık, onlara kısaca değinmek istedik. Şimdiden iyi dinlemeler. 2023 yılı Türkiye'de en çok merak edilen yıllardan biriydi. Lozan'ın tırnak içerisinde gizli maddelerinin sona erdiği bir yıl olacaktı 2023. Topraktan metreküplerce doğalgaz ve petrol fışkıracak, Ay'a gidilecekti. Şimdiden söyleyelim, topraktan metreküplerce doğalgaz ve petrol fışkırmadı ama onun yerine Zülfiyare dokunmadan belirtelim ki jelibon çıktı. 2021 yılına dair aklımıza neler kaldı? Covid salgını, orman yangınları. Peki ya 2022 yılından? Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Oscar töreninde tokat skandalı, 2. Elizabeth'in vefatı, kışın oynanan Dünya Kupası. 2021 ve 2022 yıllarında geçtiğimiz seneye neler taşındı peki? Salgınlar, yangınlar, işgaller. Hepsi farklı biçimlerde öyle ya da böyle devam ediyor. Ülkemizde ise 2023 yılının en çok beklenen durumu siyaset arenasında oldu. Genel seçimler yapılacaktı. Siyaset ve seçimler bir kenara dursun, Cumhuriyet'in de 100. yılıydı 2023. Ülkede 21 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi ile 2019'daki seçimlerde bariz gelişme gösteren Cumhuriyet Halk Partisi arasında kıran kırana bir seçim bekleniyordu. Nitekim 2019'daki seçimlerde birçok büyük şehri kazanmıştı CHP. Her iki siyasi partinin sempatizanları da bu seçimleri iple çekiyordu. Ülkenin en büyük merakı Mayıs ayındaki seçimlerde muhalefetin göstereceği çatı adayın kimin olacağı konusuydu. Gündemde 3 aday ağırlık kazanıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ama genel havaya göre Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kazanması daha muhtemel isimler Yavaş ve İmamoğlu'ydu. Bunun kararını ise bir yıldan fazladır sürekli toplantı halinde olan, halk arasında altılı masa olarak adlandırılan partilerin liderleri verecekti. Altılı masa CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşuyordu. Ülke iyiden iyiye seçim havasına girmişti. Ama tam bu sıralarda kendi kurduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi Türkiye. Aktivistler ve savunucular ayaklandı ama o da ülke gündemine karışıp gitti. Derken bir sabah başımızdan aşağıya kaynar sular döküldü. ...6 Şubat sabahı Türkiye bir enkaza uyandı. Kahramanmaraş merkezli sabaha karşı 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Etraf savaş alanına dönmüş, insanlar hala şok içerisindeydi. Yakınlarını arayanlar, enkaz altında kalanların sesleri ve iletişimsizlik, iş bilmezlik derken depremden 9 saat sonra saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Eğilmiş binalar yıkıldı, eşyasını kurtarmak için yıkılmamış evine girenler canlarını verdi. Var olan enkazın üstüne bir enkaz daha serpildi. Ülkenin güneyi yerle bir oldu. Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem korkunç boyutlarda oldu. 14 farklı şehirde hissedildi. 1999 depreminden sonra doğal bir afete karşı ne kadar aciz ve hazırlıksız olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı. Gerçi geçtiğimiz yıllarda olan Elazığ ve İzmir depremlerinde de bunu yaşamamış mıydık? Ya da Soma'daki maden kazası bize hiçbir şey öğretmemiş miydi? Peki ya yağmur yüzünden taşan deniz sularının doldurduğu alt geçitte mahsur kalan işçi servisinde boğularak ölen emektarlar? Düşen çığlar sonunda kurtaramama operasyonları? Orman yangınları sırasında çürük denilerek parmakla gösterilen uçaklar? Dere yatağına yapılan evler? Sanırım cevabı hepimiz biliyoruz. Sosyal medyanın varlığı depremin boyutlarının anlaşılmasına oldukça etkili oldu. Keza yardımların ulaştırılmasına da büyük bir payı vardı. Bir ara Twitter'ın BTK tarafından yavaşlatılmasına da buradan sadece gülüyorum. Neyse. Depremden hemen sonraki saatler çok önemliydi. Enkaz altında kalan insanların kurtarılması için o saatler her şeyden değerliydi. Yardım ekipleri çok geç ulaştı. Ulaştırılamadı. Engellendi. Bunun aksi iddia edilse de durum apaçık ortada ve maalesef altın saatler, 6, 7, 8 Şubat geceleri yardımlar çok geç ulaştı ya da hiç ulaşamadı. Vatandaşlarımız göz göre göre donarak vefat ettiler. O sırada çoğu ülke yardıma koştu. Dostumuz, düşmanımız, her kimse aramızdaki husumetleri bir kenara bırakıp bu faciada herkesin desteğini gördük. Resmi rakamlara göre maalesef 50.783 vatandaşımız bu depremlerde hayatını kaybetti. Neredeyse bir sene olacak ama hala enkazlardan kemikler çıkmakta. 13 milyon yurttaş depremden etkilendi. En az 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı. Yüz binlerce kişi evsiz, sakat, öksüz ve yetim, hasta yurttaşımız yardıma muhtaç hale geldi. Depremin gündeminden çıkılması kolay olmadı. Bunu söylerken bile utanıyorum ama zaten çıkılmamalıydı. Ne yazık ki ülke gündemi her gün çok ama çok hareketli. Vaziyet böyleyken seçimlerin yapılmaması söz konusu haline geldi ya da Kasım ayına veyahut 2024 yılına ertelenmesi konuşuldu. Ama seçimler için 14 Mayıs tarihinde geri adım atılmadı. Bunun üzerine altılı masa da 2 Mart tarihinde olağanüstü toplandı ve seçim çalışmalarını hızlandırdı. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde kıyamet koptu. Aday belirleme çalışmalarında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adayın belirlenmesi hususunda kazanacak aday ortaya çıkartmak istiyordu. Bu adayların da İmamoğlu ve Yavaş olması konusunda diretiyordu. Toplantı 5,5 saat sürdü. Farklı kaynakların ortak beyanları esasında Meral Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında tansiyon yükseldi. Meral Akşener ya Ekrem ya Mansur diyordu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu istifini bozmadan şu cümleyi söyledi. Tamam, sıkıntı yok. Meral Hanım imzalamıyorsa beşimiz imzalarız. Akşener büyük bir şaşkınlık, sinir ve hayal kırıklığı ile soluğu partisinin genel merkezinde aldı. Altılı masayı terk etmişti. Ertesi gün 15 dakikalık bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kuruluşundan beri içinde bulunduğu altılı masayı bir noter masası, Kılıçdaroğlu'nu ise ölümün karşısındaki sıtma olarak tanımladı. Bu açıklamaların ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açık çağrıda bulundu. Ancak her iki isimden de olumsuz yanıt geldi. 48 saat sonra altılı masaya geri döndü Meral Akşener ama kendi bildiğini okumuş, isteklerini bir nebze de olsun altılı masaya yaptırtmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı. Yanında açık çağrıda bulunduğu İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'na yardımcı olarak gösterilmişti. Adaylar Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'dı. Fatih Erbakan imza sürecinde Muharrem İnce de kampanya sürecini adaylıktan çekildiklerini açıkladılar. Ortada yeni bir takım kasetler vardı ama o konulara hiç girmeyelim. Anketlere göre Kılıçdaroğlu öndeydi. Halk uzun zamandır ilk defa bu kadar yakın ve umutlu hissetmişti. Sandık günü geldiğinde ise aynı halk büyük bir şaşkınlık içerisindeydi. İlk turda Erdoğan oyların %49,5'unu aldı ve önde kapadı. Kılıçdaroğlu ise %45'te kaldı. Sinan Oğan ise %5 ile iyi bir performans sergiledi. Seçimler ikinci tura kaldı. Erdoğan'ın sadece 250 bin oya ihtiyacı vardı. 28 Mayıs'ta muhalifler yine pes etmeyerek oylarını kullandılar. Lakin muhalifler yine kaybetmişti. Erdoğan %52 oy alarak seçimleri kazandı. Kılıçdaroğlu yine kaybetmişti. Lakin işin komik ve acı tarafı hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etmesiydi. Değişim isteyenler, ona inananlar büyük bir hayal kırıklığı içerisindeydi. Kılıçdaroğlu şimdilik son seçimini de kendi partisinde kaybetti. Yani kendi partisi de artık onu istemiyordu. Kasım ayındaki kurultayda 13 yıllık genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın deyimiyle Bay Kemal, Bay Bay Kemal olmuştu. 2023 yılının ilk yarısı deprem ve seçim gündemiyle geçti. Temmuz ayına geldiğimizde ise filenin sultanları ABD'nin Texas eyaletinde 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1'lik skorla yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Uluslararası arenada Türkiye adına takım sporu olarak ilk kupamızı aldık. Kaptan Eda Erdem, "Bu kupayı zorluklar karşısında yılmayan Türk kadınlarına armağan ediyoruz" açıklamasını yaptı. Cumhuriyet'in 100. yılında Müslüman ağırlıklı bir ülkede kadın sporcuların adından dünya çapında söz ettirmesi, laikliğin ve Cumhuriyet'in devrimlerinin bir başarısı olarak söz edildi. Türkiye kadın voleybolunda her daim önde olmuştu. Adından her daim söz ettirmişti. Nitekim yine oldu ve her daim olacaktır. Filenin sultanları ile gurur duyuyoruz. Yılın sonuna doğru dünya yine kaosa sürüklendi diyebiliriz. İsrail-Filistin arasındaki tansiyon iyiden iyiye arttı. Hamas'ın Aksa Tufanı olarak isimlendirdiği baskınlarla sınırı geçen Hamas birlikleri İsrail sınırına yerleşim yerlerine saldırdı. 50'den fazla İsrailli'nin öldürüldüğü saldırılarda çok kişi de rehin alındı. 70 yıldır devam eden çatışmaların yeniden artması, ortalığın yeniden gerilip kan göllerinin oluşması demekti bu. Baskınların ardından olağanüstü hal ilan eden İsrail tüm gücüyle Gazze şeridini bombalamaya başladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, uzun süredir kendisine yönelik eleştiri ve protestoların ardından durum böyle olunca yaptığı saldırılar ve verdiği ölüm emirleriyle koltuğunu yeniden sağlama almayı başardı. Yaptığı açıklamalarda asla durmayacağını söyledi. 2023 yılının sonuna doğru 20 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. hastaneler, fırınlar, okullar, yardım tırları ve birçok insan ihtiyaç yerleri bombalandı. Ülkemizde bu süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dikkatli şekilde izlendi. Kimseye karışmadan bu durumların bitmesine yönelik yaklaşımlarda bulundu. İsrail'in şiddeti arttıkça Erdoğan'ın da tutumu değişmeye başladı. Siyaset, doğal afetler ve savaşlardan arta kalan gündemde ise Montella yönetimindeki milli futbol takımı tarihinde ilk kez grubunu lider tamamlayarak bu sene de kendi evinde gibi oynayacağı Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. 4 sene öncesine göre çok daha iddialı bir takım izleyeceğiz. Paris'te düzenlenecek olimpiyatlarda özellikle kadın voleybol milli takımımızın maçları şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor. 2025 yılına girdiğimizde bu senenin herkesin yüzünde kocaman bir gülümseme bırakması dileğiyle. Hoşça kalın, Posta Medya ile kalın.